Ayrım 40, sayfa 279. Gencin uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğinde psikolojik danışmanın yapabileceği ikinci önleme çalışmaları. İletişim. Şüphelenilen öğrenci hakkında yeterli gözlemi yapmak ve veri toplamak gerekir. Yapılabilecek ilk şey gençle konuşmaktır. Genellikle uyuşturucu ile ilgili konuşmaktan kaçınılır. Konuşmaktan kaçınmamalıdır. Çünkü bu konulardan konuşursam çocuğun aklına sokarım düşüncesi yanlıştır. Ancak konuya hakim olmadan konuşulmamalıdır. Ayrıca kişinin kendisini bu konuda hazır hissetmesi önemlidir. Hazır olmadan konuşmak yarar değil zarar getirebilir. Bu nedenle konuşma konusunda acele etmemek gerekir. Korkular, kaygılar ve bunların nedenleri açıkça paylaşılmalıdır. Konuşurken korkutmamaya özen göstermeli, tarafsız, samimi ve yalın olunmalıdır. Konuşma amacının ne olduğu vurgulanmalı, destek ve yardımcı olmak isteği anlatılmalıdır. Tutarlı davranarak ve gizlilik ilkesine uyularak güveni kazanılmalıdır. Empatik iletişim kurularak düşünce, yaşantı ve korkuları anlamaya çalışılmalıdır. Madde kullanmasından dolayı öfkeye kapılıp yargılayıcı ve suçlayıcı davranmaktan kaçınılmalıdır. Ön yargılı olmak ve bu yargılara göre davranmak iletişimi bozabilecek ve doğru karar vermeye engel durumlar yaratır. Sonuçlarına kendisinin katlanacağı hatırlatılmalı, onun sorumluluğunu onun yerine üstlenmemeye özen gösterilmelidir. Sorumluluğu üstlenmesine yardımcı olunmalıdır. Bilgilendirme. Çocuğun bağımlılık kavramı hakkında ne bildiği öğrenilmelidir. Ön yargıları ve yanlış bilgileri müdahale edilmeden dinlenmelidir. Hangi maddelerin bağımlılık yaptığı ve bu maddelerin etkilerinin bilip bilmediği öğrenilmelidir. Maddeleri ve etkileri konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Doğru bilgi verilmelidir. Bilgi verirken sözü çok uzatmadan yalın ve açık bir anlatım tercih edilmelidir. Madde kullanmanın sonuçlarını gerçekçi olarak değerlendirmesi için maddenin fiziksel, kişisel ve sosyal bedelleri hakkında bilgi verilmelidir. Ergenlerin, maddelerin sigarada dahil olmak üzere fiziksel zararları içinde en çok cinsel işlevlerde yol açtığı zararları duyarlı olduğu dikkate alındığında maddenin cinsel işlevlere olan olumsuz etkisine özel bir vurgu yapılabilir. Bağımlılığın tüberküloz hastalığı gibi bir hastalık olduğu, tedavi gerektirdiği anlatılmalıdır. İnsanların bu maddeleri kullanmaya başladıklarında bağımlı olabileceklerini bilmedikleri ve hiç kimsenin bağımlı olmak için kullanmaya başlamadığı anlatılmalıdır. Anne babayla işbirliği. Konuyla ilgili aileyle iletişime geçirilir. Öncelikle ailenin konudan haberdar olup olmadığı sorulur. Aile haberdar değilse konuyla ilgili gözlemler aileyle paylaşılır. Aileyle konuşurken ailenin öfke, çaresizlik ve üzüntü duyguları yaşayabileceği göz önünde bulundurularak destekleyici olunmalıdır. Özellikle ailenin kaygıları ve öfkesi etkili bir şekilde ele alınmalı ve bu duygularla ilgili olarak aileyle çalışılmalıdır. Suçlayıcı ve ön yargılı tutumlardan uzak durulmalıdır. Benzer şekilde ailenin de suçlayıcı bir tutum içine girmemesi için aileye rehberlik yapılmalıdır. Aileye konuyla ilgili neler yapılması gerektiğine ilişkin psikiyatrik destek alma gibi rehberlik yapılmalıdır. Anne babanın pedagojik açıdan doğru yaklaşımlar sergilemesi için üstte yer alan anne babaya öneriler başlıklı bilgiler ebeveynlerle paylaşılabilir. Gerçekçi bir yaklaşımla aileye umut vermeli ve yapılacak çalışmalar, alınacak önlemlerle sorunun üstesinden gelinebileceği inancı aşılanmalıdır. Beceri kazandırma. Risk etmenleri olarak adlandırılan bazı etmenler, bazı becerilerin eksikliği olabilmektedir. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin hangi alanlarda becerilerini artırmaya ihtiyaç duyduklarını belirleyici araştırmalar yapılabilir. Akran ilişkilerinde sorun yaşadığı belirlenen öğrenciye dönük olarak iletişim becerisi ve sosyal beceriyi artırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Benzer şekilde sosyal baskıya direnme programları hazırlayıp uygulanabilir. Kısacası karar verme, kendini ortaya koyma, stresle başa çıkma, ve iletişim gibi pek çok konuda ihtiyaca yönelik çalışmalar yapılabilir. Eğitim ortamına dönük çalışma. Öğrencileri herhangi bir konuda etiketleme sık yapılan bir davranıştır. Uyuşturucu kullandığından kuşku duyulan bir öğrenci, bir süre sonra kullanıcı olarak etiketlenebilir. Bu aşamadan sonra o öğrenciye ulaşmak çok zor olacaktır. Bu nedenle öğrencileri suçlamamaya ve konunun ilgili kişiler dışında duyulmamasına özen gösterilmelidir. Öncelikle sorun küçümsenmemeli ve "benim sınıfımda kullanan yoktur" gibi ön yargılar ile yola çıkılmamalıdır. Ciddi bir tarama yapılmalıdır. Çalışırken tüm sınıfa ulaşmak mümkün değilse, risk altındaki öğrencilere yönelmek iyi bir çözüm olabilir. Ayrıca diğer derslerin arasında uyuşturucu ve zararlarından bahsetmek çok etkilidir. Buna örnek olarak kimya, biyoloji, yurttaşlık bilgisi dersleri verilebilir. Küçük yaştaki öğrencilere eğitim verirken dikkat edilmelidir. Okul eğitimi projesi daha çok lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Daha küçük sınıflarda ayrıntılı bilgiler vermek sakıncalı olabilir. Alt sınıflarda sigara ve alkol ile ilgili konulara yer vermek, bu maddelerin zararlarını tartışmak daha iyi sonuçlar verebilir. Yönlendirme. Bu kişiler genellikle tedavi kurumlarından çekinirler. Bu nedenle tedavi için cesaretlendirmek çok önemlidir. En azından danışmanlık için başvurmasına yardımcı olunmalıdır. Madde kullanan ya da bağımlısı olan çocuk ya da ergen mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirilmelidir. Psikolojik danışman tedavi edici bir rolde olmasa da madde bağımlılığının tedavi süreci hakkında genel olarak bilgi sahibi olabilir. Bağımlılık tedavisi başlığı altında bağımlıya kazandırılması hedeflenen davranışlar şu şekilde özetlenebilir. Çocuğun kendisini tanıması, anlaması ve kendisini değerlendirme yetisini kazanması. Madde kullanmaya başlama nedenlerinin araştırılması ve bununla ilgili etkenlerin ortadan kaldırılmaya çalışılması. Kişilik sorunları, güvensizlik. Maddelerin kendisinde yarattığı etkileri tanıması, tekrar kullanmaya başlamasının engellenmesi için gerekli bilgileri ve yetileri kazanması. Bağımlılığın getirdiği davranış kalıplarının yıkılıp yerlerine yeni davranış biçimlerinin geliştirilmesi. İçinde bulunduğu ortamda diğer insanlarla ilişki kurmaya başlaması ve yeni ilişkiler kurması. Dış dünyaya karşı kendisini hazırlaması. Madde kullandığı süreç içinde bozulan aile ve çevre ilişkilerini tekrar düzenlemesi. Yeni yaşam amaçları belirlemesi. İyileşme, yaşamını düzene sokma, yeni bir işe girme veya işinde yükselme gibi. Ayrıca hastalık yoktur, hasta vardır. Genel prensibini bağımlılık tedavisine de uygulamak mümkündür. Kişiler tıbbi ve psikiyatrik eş tanılar, sosyal destek grupları, yaşadıkları çevre, değişime hazırlık dereceleri ve kişilik özellikleri gibi pek çok açıdan birbirlerinden farklılık göstermektedir. Araştırmalar kişinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen programların daha başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Kullanıcının madde etkisinde ya da yoksunlukta olması, tıbbi durumu, ruhsal durumu, tedaviyi kabulü, tekrarlama potansiyeli hastanın nasıl bir tedavi alacağında belirleyicidir. Yaygın gelişimsel bozukluk. Otizmin tanımında spektrum, yelpaze, kavramı vardır. Bunun anlamı belirtilerin ve özelliklerin hafiften ileri dereceye kadar çeşidi ve bileşimidir. DSM-4'te bu tanım yaygın gelişimsel bozukluk olarak yer almaktadır. DSM-4 yaygın gelişimsel bozukluğu 5 alt gruba ayırmaktadır. Bu yazıda otizm ve Asperger sendromu ele alınmakla birlikte aşağıda bu alt grupların hepsi hakkında kısaca bilgi verilmiştir. 1. Otizm. En temel alt gruptur. 3 yaşından önce başladığı kabul edilmektedir. Sosyal alanda sorunlarla, iletişim ve oyunda önemli yetersizliklerle ve çeşitli takıntılarla kendini gösterir. Bu alt grup bu kitapta ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 2. Asperger sendromu. Bu bozukluk birçok davranış özellikleri açısından otizme benzemekle birlikte dil gelişimleri otistikler kadar bozuk değildir. Otizmden daha seyrek görülür. Zekaları normal veya normalin üstündedir. Öz bakım becerileri yaşlarına uygundur. Tekrar eden motor hareketler yoktur ya da daha azdır ve nesne bağımlılıkları yoktur. Bu çocuklardaki en temel özellik karşılıklı sosyal etkileşimlerdeki güçlükler ile ilgi ve yeteneklerde darlıktır. Gereksinimlerini karşılayabilmek için insanlara yaklaşırlar. Fakat karşılarındaki kişinin yüz ifadesi, beden dili gibi sözel olmayan davranışlarını ve onların ne düşünüp hissettiklerini anlayamazlar. Asperger sendromunun yüksek zekaya sahip otistikleri temsil edip etmediği tartışılmakla birlikte günümüz tanı sistemlerinde ayrı bir kategori olarak yer almaktadır. 3. Çocukluk disintegrafik bozukluğu. Çok seyrek rastlanan bir kategoridir. Tanıyı alan çocuklar yaşamlarının en az 2 yılında normal gelişim gösterirler. Bozukluğun başlamasıyla daha önce kazanılmış beceriler hızla yitirilir ve otizm için belirtilen özellikler kendini gösterir. Pek çoğunun zihinsel becerileri ileri düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların seviyesine kadar gerileyebilir. 4. Rett sendromu. En az 5 ay normal gelişim gösteren çocuklarda görülür ve yalnızca kızlarda olur. Sendromun başlamasıyla birlikte baş büyümesi yavaşlar, el becerileri yitirilir, takıntılı el hareketleri başlar. Zamanla tüm motor beceriler geriler ve denge sorunları ortaya çıkar. Genetik temeli tam olarak belirlenmiş tek alt kategoridir. 5. Atipik otizm. Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk olarak da tanımlanmaktadır. Hafif otistik belirtiler, yüksek işlevli otizm ya da kuşkulu otizm gibi durumlarda yeğlenen kategoridir. Yukarıda sayılan alt grupların hiçbirine uymayan çocuklar için kullanılan kategoridir. Genellikle otizm için belirtilen 3 alandan yalnızca birinde yetersizlik olduğunda ve diğer otistik spektrum bozukluğu kategorilerinin hiçbirinin ölçütleri karşılanamadığında konan tanıdır. Kimsenin sevinci kimseye bir şey demiyor. Kimseler duymuyor başkasının hüznünü. Herkesin kendi rüzgarıyla üşüdüğü bu yerde, yalnızlığa çarpa çarpa tarazlandı bedenim. Yüreğim 40 kilitli hayal odası. Şükrü Erbaş. Otizm. Tanım. Otizm çocuklarda 3 yaştan önce ortaya çıkan sosyal etkileşimi, sözel ve sözel olmayan iletişimi ve eğitimsel performansı olumsuz yönde etkileyen gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bireyin duyduğu, gördüğü ve hissettiği uyaranları doğru olarak algılamasını engelleyen bir gelişim bozukluğudur. En çok sosyal becerilerin gelişimine etkiler. Her semptom gibi otizmde uyum sağlayıcı, adaptif olmayan bir savunma düzeneğidir. Yunanca'da out ve ism sözcüklerinin birleşmesinden oluşur ve kendine dönük anlamına gelir. Özellikler: Otizm her 10 bin doğumdan 4'ünde görülmektedir. Bütün dünyada farklı uluslarda ve sosyal gruplarda görülebilir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre ülkemizde yaklaşık 30 bin otistik insanın yaşadığı sanılmaktadır. Cinsiyet açısından bakıldığında her 5 otistikten 4'ü erkektir. Bu bozukluğu oluşturan semptomların büyük bir çoğunluğu sadece otizme özel değildir. Bu özelliklerin %87'sine sağır ve dilsiz çocuklarda, %47'sine Down sendromlu çocuklarda, %28'ine de normal çocuklarda rastlanmıştır. Araştırmalar biyolojik kökenli bir bozukluk olan otizmin ilk belirtilerinin 30 aydan önce ortaya çıkmasına rağmen belirtilerin anlaşılmasının zor olması nedeniyle daha ileri yaşlarda tanı koyulabildiğini göstermektedir. İlk 6 ay geçmesine rağmen bebek annesini tanımıyorsa otizm akla gelir. Çünkü bu durum otizmin temel göstergelerindendir. Bununla birlikte tanı konabilmesi ancak 30-36. aylarda olabilmektedir. Literatürde tanı koymayla ilgili güçlüklerin ilk sağlık hizmeti veren kişilerin sık rastlanmayan bu bozukluk hakkında yeterince bilgi sahibi olmamasından kaynaklanabileceği bildirilmektedir. Ayrıca sadece gelişimsel taramalarda kullanılan araçların otizme özgü ipuçlarını yakalamada ve okul öncesi çocuklarda belirtileri saptamada yetersiz kaldığı savunulmaktadır. Otizmin özellikleri çok çeşitlidir ve yaşlara göre farklılık gösterir. Bu nedenle tanı çocuk nöroloğu, çocuk psikiyatristi, psikolog, dil ve konuşma terapisti ve eğitim uzmanından oluşan uzman bir ekip tarafından konulmalıdır. Otizme kesin tanı koymak için özgün bir tıbbi test yoktur. Ancak işitme testi gibi çeşitli tıbbi testler tanı koymaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Benzer şekilde otizme tanı koyacak hiçbir psikolojik test yoktur. Davranış çizelgeleri, tarama testleri gibi yardımcı testler vardır. Ayrım sonu, sayfa 288.